Ayrım 41, sayfa 374. Ekranda Kemal hala adamlarına emirler veriyordu. Bellek orospusunu ve Hristiyan katili bulun. Mutlaka altımızdaki odaların birindedirler. Onları yakalayın ama zarar vermeyin. Kendi hayatınıza değer veriyorsanız canlı kalmalarını sağlarsınız. Adamların beşi aceleyle köprüden çıktı. Kemal orada kalan adamlara döndü. Beşer kişilik gruplara ayrılın. Geminin her tarafını iyice arayın. Bir yerlerde saklanan başka kafirler olmadığından kesinlikle emin olun. Operasyon odasına gemide bir oraya bir buraya saldıran korsanları ekrandan izlemeye devam ediyorlardı. Bir kapı kilitliyse kırarak açıyorlardı. Can kurtaran yeleği dolaplarını ve depoların kapılarını parçaladılar. Odalardaki kilitli dolapları AK-47'lerle taradılar. Tayfaların bölmesindeki bir ranzanın üzerindeki tahta hacı alan bir Arap, kahkahalarla gülerek onu klozete attı. Aynı anda Kemal'in suite'e yolladığı adamlar tekme ve dipçiklerle kapıyı parçalayarak içeri girdiler. Anlamsız bir şiddetle mobilya ve aksesuarları parçaladılar. Sonunda Nastya ve Vincent'in dehşet içindeymiş gibi yaparak bir köşeye sindiği yatak odasına girdiler. Diğerleri gibi yaka paça sürüklenerek bilekleri kablolarla bağlandı. Ana odanın ortasında dört ayak pozisyonunda durmaya zorlandılar. İki Arap AK-47 tüfeklerini başlarına doğrultarak tepelerinde beklerken, diğerleri sevinç içinde Kemal'e haber vermek için koştular. Muhterem Prens, büyük bir sevinçle size bildirmek isteriz ki, aziz babanızın katilini ve onun orospusunu yakaladık. Allah'a şükürler olsun. Kemal kontrol paneline bakıp geminin yol almadığından ve rüzgarla sakince sürüklendiğinden emin oldu. Ben aşağıya inip esirleri kontrol edeceğim. Suite'deki odaya girer girmez doğruca Vincent Woodward'ın başına gidip yüzüne bir tekme attı. Babamı ve üç kardeşimi öldüren hayvan sensin demek. Limana gittiğimizde seni öyle acılı bir ölüm bekliyor olacak ki, sonunda bir köpek yavrusu gibi inleyerek acılarından kurtulmak için yalvaracaksın. Kemal akıcı ama ağır aksanlı bir İngilizce ile konuşuyordu. Vincent'a attığı tekme burnunu kırmıştı ve çenesinden aşağıya doğru kan akıyordu. Vincent tepki vermeden öylece Kemal'e bakıyordu. Bu durum Kemal'i çileden çıkarmış Vincent'a bağırıyordu. Şimdi sesin çıkmıyor ama kızgın demir anüsünden içeri girerken yeteri kadar bağırıp çığlık atacaksın. Yüzüne bir tekme daha savurdu. Ama Vincent başını eğince darbe alnına geldi. Kemal onu bırakıp dizlerinin üzerinde duran Nastya'nın başına gitti. Bir tutam gür sarı saçını tutup başını geriye yatırdı. Yüzüne dik dik baktı. Bakışları kötülük ve kin doluydu. Operasyon odasında Hazel, en çok korktuğu şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu görüyordu. Hector'ın kolunu tutup şiddetle sarstı. "Bunu durdurmalıyız, onu öldürecek," diye yakındı. "Hayır, bunu yapamaz, Adem'den ödü patlıyor," diyerek güvence verdi. Hazel karşı çıkmayı bıraktı ama Kemal'in eğilerek Nastya'nın yüzüne bakan ifadesini görünce korkudan Hector'ın kolunu daha fazla sıkmaya başladı. "Gözlerin mavi," dedi Kemal Arapça. "Şeytanın gözleri. Böyle olacağı bana söylenmişti. Fakat bu kancın kimliğini tespit etmek için Utmubat da burada olmalıydı." Operasyon odasında Hector tamam dercesine başını salladı ve ciddi bir ifadeyle gülümsedi. "İşte bu en önemli endişemi ortadan kaldırdı," dedi karısına. "Utmun gemiye çıkan bu partiye dahil değil. Gemide bizi teşhis edecek kimse yok. Kemal'in haydutlarından bazılarının seni ya da beni televizyonda veya gazetelerde görmediğini nereden biliyorsun?" Hazel endişeyle sordu. "Bu konuda endişelenmemize gerek yok. Puntland'da televizyon yayını, İngilizce gazete ve dergi satışı yok. Adem tip ölüm tehdidiyle tüm medyayı kontrol altında tutuyor." Hep birlikte Kemal'in Nastya'nın yüzüne tükürdüğünü gördüler. "Şunun arsızlığına bakın, orospu. Bence birkaç adamımın etli pistonlarıyla bunun içindeki şeytanı çıkarmalarına izin vermeyin." Odadaki adamlar beklentiyle gülerek Nastya'nın yüzüne bakmak için yaklaştılar. Nastya onlara öyle soğuk bir ifadeyle baktı ki gözlerini kaçırıp yanından uzaklaştılar. "Seni küçük pis fahişe." Kemal elini Nastya'nın yüzüne koyup geriye bastırmak istedi. Nastya, nehirden su içen ceylanı kapan bir timsah çevikliğiyle başını ileri uzatıp dişlerini Kemal'in eline geçirdi. Kemal şaşkınlık ve acıyla uludu. Diğer eliyle Nastya'ya bir tokat atarak elini kurtarmaya çalıştı. Seni zehirli orospu, bırak yoksa öldüreceğim seni. Nastya kenetlenmiş dişlerinin arasından gülüyordu. Adamın kanına bulaşmış tükürüğü çenesinden damlıyordu. Kemal boştaki eliyle yeniden vurmaya hazırlanırken yaralı eli serbest kaldı ve hızla kendi göğsüne çarptı. Dehşet içinde eline bakıyordu. Küçük parmağının üst iki boğumu yoktu. Kız ısırıp koparmıştı. Köpek, kancık orospu diye böğürdü. Seni pis hayvan. Nastya ağzını açtı ve parmağını ayağının dibine tükürdü. Kan bulaşmış dişleriyle yeniden sırıttı adamı. Cehennemden kaçmış bir iblis bu. Kemal geri kaçmıştı. Öldürün onu. Başını kesip köpeklere yem yapın. Adamlarından ikisi hançerlerini çıkardı. Ancak Kemal kendisini sakinleştirip son anda adamları durdurdu. Durun öldürmeyin diye nefes nefese seslendi. Şeyh kendisine canlı götürmemizi emretti. Poşuyu boynundan çıkarıp kopuk parmağının etrafına dolarken acıyla yüzünü buruşturdu. Şimdilik onu öldürmeyeceğiz ama aşağılayıp cezalandıracağız. Siz aranızda kura çekin. Kazanan kızışmış bir kancığı beceren köpek gibi icabına baksın onu. Yalnız önce şeyhle konuşacağım. Şimdi şu Cross denen adamı bir yere kilitleyin. Fahişenin başına da 5 nöbetçi dikin. Sonra benim gemiyi Gandanga körfezine doğru yeni rotasına sokmam gerekiyor. Kemal yaralı elini göğsüne bastırarak odadan çıkıp köşke doğru yürüdü. Yaşlı bir adam gibi yavaş ve sallanarak yürüyordu. Operasyon odasında olayı tüm vahşetiyle izlemişlerdi. Hector derin sessizliği bozdu. Asgari karşı koyma ve hızla teslim olma. Nastya'ya verdiği talimatı kısık sesle tekrarladı. Anlaması için Rusça mı söylemeliydim Paddy? Zavallı kızla uğraşma, kendine hakimdi. Hiç şikayet etme, sadece parmağını koparttı Tanrı aşkına. Bence harikaydı dedi Hazel hayran olmuş bir ses tonuyla. Sana karşı gelerek biraz yaramazlık yaptı ama her şeye karşın harikaydı. Bu bir şey değil, gerçekten kızdığı zaman görmelisiniz onu. Galiba onda İrlandalı kanı var diye gururla konuştu Paddy. Kemal köprüde kaptanın koltuğunda oturuyordu. Yüzü acıdan çökmüş bir haldeydi ve yavaşça eliyle ilgileniyordu. Cyril Stanford'un yanına getirilmesini istedi. Ellerini çözeceğim dedi Cyril'a. Kaçmaya yeltenirsen canını okurum. Emirlerime uyacaksın. Benim istediğim yöne ve istediğim şekilde gemiyi götüreceksin. Anlaşıldı mı? Ellerimi çözersen gemiyi götürürüm diyerek kabul etti Cyril. Kemal başıyla işaret etti ve adamlardan biri kaptanın bileklerindeki kabloları kesti. Cyril kontrol masasına gidip gaz kollarını kaldırdı. Sonra Kemal'e baktı. Bana rotayı ver. Rota 285 derece manyetik diye bildirdi Kemal. Ve Cyril teyit ederek seyri sefer bilgisayarına koordinatları girdi. Motor devrini 120 RPM olarak ayarladı. Goose öngörüldüğü gibi iskele tarafına görkemli bir şekilde dönmeye başladı. Kemal pusulayı kontrol etti ve adamlarından birini işaret ederek sağlam elinin parmaklarını şaklattı. Adam itaatkar bir şekilde uydu telefonunu getirdi. Kemal numarayı tuşladı ve Adem neredeyse anında cevap verdi. Gemiyi ele geçirdik kudretli şey. Kemal oturduğu koltuktan kalkarak telefonu daha kuvvetli çektiği iskele tarafındaki pencerenin önüne gitti. Allah'a şükürler olsun diye haykırdı Adem. Peki ya Bennet kadını ve o çıban başı Cross'tan ne haber? Benim tutsağım oldular, gemiyle birlikte size getiriyorum efendim. Dile benden ne dilersen amca. Tek bir dileğim var yüce liderimiz. Söyle ve hemen yerine getireyim. Bennet fahişesi dişi bir şeytan. Cehennem zebanisinin ruhuna sahip bir canavar. Benim parmağımı ısırıp koparttı. Adem kahkahayla güldü ve öfkesi kabaran Kemal'in sesi tizleşti. Şeyhim onu cezalandırmak istiyorum. Beni adamlarımın önünde nasıl aşağıladıysa ben de onu öyle aşağılamak istiyorum. Adem'in kahkahaları kesilmişti. O kadını infaz etmek sadece bana ait bir ayrıcalıktır amca. Bunu defalarca söylemiştim. Onun ölüm biçimini düşünmek şu anda bana zevk veriyor. Onu köpeklere yem etmekle ya da birine el diğerine ayak bileklerini bağlayacağım iki ağır araç arasında gezdirerek parçalamak arasında kararsızım. Araçlar yavaşça hareket ettiklerinde kolları ve bacakları kızarmış tavuğun kanatları gibi bedeninden ayrılacak. Adem görüntüyü düşünüp pis pis güldü. Sen de yanımda olup baştan sona izleyeceksin. Çok ilginç ve eğlenceli bir manzara olacak diyerek Kemal de bu fikri destekledi. Onu öldürmek için izin istememiştim. Daha çok cezalandırmak da amacım. Onu eğlenmeleri için adamlarıma vermek istiyorum. İşi çok ileri götürmemeleri için ben de başlarında olacağım. Neden kendin eğlenmiyorsun onunla? Adem dalga geçiyordu. Düşüncesi bile Kemal'i ürpertmeye yetmişti. Yeğeni de gayet iyi biliyordu ki Kemal'in ilgi alanı genç oğlanlardı. O fahişenin kendisine dokunacak kadar yaklaşmasını düşünmek bile kopuk parmağını zonklatmaya ve bir kadın için duyabileceği heves kırıntılarını da yok etmeye yetmişti. O kadın benim itibarımı düşürür efendim. Kuduz bir domuzla çiftleşmeyi tercih ederim. Pekala muhterem amcam. O zaman adamlarına onu önden arkadan istedikleri gibi kullanmalarını söyle. Ancak şiddetli kanaması olursa adamlara engel olmanı istiyorum. Şükranlarımı sunarım yüce gönüllü şeyhim ve efendim. Bu Kemal ne haltlar karıştırıyor? Köprü kanatlarındaki kameralardan birinden gelen görüntüyü izlerken Hector sesli düşünmüştü. Operasyon odasından Adem'le olan konuşmasını takip edemiyorlardı. İzlemeye devam ederlerken Kemal yeniden Cyril Stanford ile konuşmaya başladı. Dört adamımı yaptığın her hareketi izlemek üzere burada bırakıyorum. Hızımızı ve rotamızı değiştirmeye kalkma. Ne sen ne de mürettebat herhangi bir mesaj göndermek için elektronik cihazlara dokunmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anladım diye kısaca cevapladı Cyril. Operasyon odasında Hector kaptanın davranışını takdir etti. Aferin Cyril. En azından gemide emirlerimi yerine getiren biri var. Kemal'in diğer adamları ile birlikte köprüden ayrıldığını ve aşağıdaki suite yönelmelerini izlediler. Adamlar heyecanlı bir şekilde gülüp aralarında konuşuyorlardı. Kemal deri bir koltuğa oturup adamlarına talimatlar vermeye başladı. Yandaki odadan yemek masasını getirip Kemal'in önüne çektiler. Yerleşimden memnun kalınca Kemal başka bir talimat daha verdi. Ve dört adam Nastya'nın hala yerde çömelmiş olduğu odaya gittiler. Başındaki nöbetçiler temkinli olarak izliyordu kendisini. Kemal'in parmağını nasıl kaybettiğini görmüşlerdi. Tüfeklerine süngü takmışlar ve elleri önünde bağlı olmasına karşın kızdan oldukça uzak duruyorlardı. Kemal fahişeyi onun yanına götürmemizi emretti diye açıkladılar nöbetçilere. Nöbetçiler rahatlamış görünüyorlardı. Araplardan ikisi yanına yaklaşarak aynı anda kollarından tutup ayağa kaldırdılar. Sonra oturma odasına koşturarak onu masanın yanına kadar getirdiler. Kollarından tutmaya devam ederek sırt üstü masaya yatırdılar. Bacakları bir uçtan aşağı sarkıyordu. İkisi onu tutmaya devam ederken diğer adamlardan biri elindeki eğri hançerle masaya yaklaştı. İki parmağını tulumun önündeki açıklığa götürüp kumaşı kızın vücudundan uzaklaştırarak hançeriyle kasıklarına kadar yırttı. Sonra giysiyi yırtarak vücudundan çekip aldı ve kızı masada çırılçıplak bıraktı. Kolları hala önünde ve bilekleri kabloyla bağlıydı. Operasyon odasındakiler şok olmuş bir halde ve gergin bir sessizlik içinde ekrandaki görüntüye bakıyorlardı. Kemal koltukta oturmuş, kıvırcık sakalını sıvazlıyor ve adamların Nastya'ya dersini vermek üzere hazırlanmalarını ilgiyle izliyordu. Arada bir ne yapmaları gerektiğini söylüyor, adamlar da hemen yerine getiriyorlardı. Tepeden gelen ışıkların altında Nastya'nın vücudu soluk ve kaslı gözüküyordu. Saçları yüzüne yapışmış, dudakları şişmiş ve gözlerinden biri morarmış ve yarı yarıya kapanmıştı. Etrafındaki adamlara oranla çok genç ve kırılgan görünüyordu. Gülüyor ve birbirleriyle alay ediyorlardı. Kızın çıplak vücudu hepsini uyarmıştı. Giysisini kesen adam yaklaşıp göğsünü avuçladı ve göğüs ucunu çimdikleyerek cildinin esneklik sınırlarını zorlarcasına çekmeye başladı. Diğerleri bu duruma kahkahalarla gülüyor ve her biri göğüslerini elleyip mıncıklamak için sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Kendisini tutan iki adamın arasında hareketsiz bir halde durmaya devam ederken adamlar neşe içinde uluyordu. Birbirlerini kışkırtıyor, komiklik yaparak diğerlerine gösteriş yapmaya çalışıyorlardı. Bir tanesi göğüs ucunu pis tırnakların arasına alıp o denli gaddarca sıktı ki kan gelmeye başladı. Parmaklarındaki kanı yalayarak arkadaşlarını eğlendirdi. Sonra bir diğeri kasık kıllarına uzanıp altın renkli buklelerden birini tutarak sertçe asıldı ve koparttığı bir tutam kılı çiçek demeti gibi koklamaya başladı. Sonra koklamaları için diğerlerine verdi. Nastya ne hareket etti ne tek bir ses çıkarttı. "Bunu yapabiliyor," dedi Paddy fısıltıyla. "Kendi kendini hipnotize ediyor. Acıya kapılarını kapatıyor." "Bu korkunç bir şey," dedi Hazel. "Pazarlık yaparken asla böyle bir durumu hesaba katmamıştım. Sorumluluk tamamen bana ait." "Hayır," Hector araya girdi. "Bu işin sorumlusu Kemal ve Adem. Fakat yakında hesabı sorulacak." Kemal'in sert bir uyarısıyla Nastya'nın başındaki adamlar açıldı ve Kemal öne eğilerek yaralı elini gösterdi. "Beni dinle Hristiyan fahişi. Bu yaranın hesabını soracağım senden. Adamlarımın her biri senin pis vücudunu delerek içini iyi Müslüman spermleriyle dolduracaklar. Kanlar içinde kalacaksın pis fahişe. İnsaf edelim diye yalvaracaksın bize pis kancı." Nastya adama bakmadı. Gözleri çok uzağa bakıyordu. İfadesi sakin ve soğuktu. "Kendini eyleme hazırlıyor," dedi Paddy zor duyulan bir sesle. Ekranda Kemal'in kızın soyutlanmış sakinliği karşısında giderek öfkelendiği görülüyordu. Ateş saçan gözlerle adamlarına baktı. "Bu kısrağa ilk hanginiz binecek?" Kemal yüksek sesle sordu. "Aslan Bayhas," diye bağırıştılar. "Koca sopalı Bayhas." Vaha da bu fahişenin kızına da ilk o atlamıştı. Fahişe anayı da ilk o bellesi. Bayhas'ı iteklediler. O da kıkır kıkır gülerek pantolonun önünü açtı ve azman cinsel organını çıkardı. Sertleşip tam boyutuna ulaşınca eliyle ovalamaya başladı. "Şu dişi köpeği tutun," diye etraftaki adamlara talimat verdi. "Bu şey içine girince şehvetten deliye dönecek. Bacaklarını açın." Masanın her iki tarafındaki adamlar bacaklarını tutup çektiler ve Bayhas aralarına geçip yerini aldı. Avucunun içine tükürüp penisinin başına sürdü. "Bunu durdurmak zorundayım," diye atıldı Hazel. "Oraya gidip onu kurtarmalıyız." "Bekle, ilk kayıpta savaşa son veremezsin," dedi Hector. "Nastya bir asker değil." Hazel çok öfkeliydi. "Yo, o bir asker," diye karşı çıktı Paddy. "Onu oradan alırsan seni asla affetmez. O bu gibi durumlar için eğitildi. Bu onun işi mesleği. İzle onu." Ekranı gösterdi. Aslan Bayhas Nastya'nın çıplaklığı karşısında uyarılmış bir halde ve ilk hareket için ayaklarını açmış konumunu sabitlemeye çalışıyordu. Aniden Nastya'nın ufacık vücudu ikiye katlanıverdi. Bileklerinden tutan ellerden kurtuldu. Hiç zorlanmadan geriye doğru bir takla attı ve o kadar hızlı hareket etti ki hareketlerini takip etmek zorlaştı. Çıplak topukları Bayhas'ın kasığına çarptı. Operasyon odasındakiler pervik kemiğinin kırılma sesini net olarak duydular. Çatalın olduğu yer kırılarak kemik iki parçaya ayrılmıştı. Adamın penisi Nastya'nın topukları ile pelvis kemerinin öne çıkan keskin ucu arasında kalmıştı. Darbenin tesiriyle ezilmiş, kanı depolayan keseler yırtılmış ve adam geriye yuvarlanırken penisinden sperm yerine kan fışkırmaya başlamıştı. Bacakları tutmaz bir halde yere yığılırken acı dolu çığlıklar atıyor, parçalanan organlarını kavramaya çalışıyordu.